أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، Allah'ım sana sığınırım. Şaşırtma beni, şaşkın şeytana uydurma. Onun sapması ve saptırmasıyla benim ilgim olmasın. Sen koru ya Rabbel Alemin. Tüm işlerimi, özümü sözümü sana ait kılar. Senin adınla iş yaparım diyorum. Beni bu işe layık kıl. Bu sözümde sadık kıl ya Rabbi. Hamdolsun sana. Semavat ve arzın Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendime de salat selam olsun. Sonra da peygamberimin öğrettiği dua ile sana iltica ediyorum. En güzel duaları sen öğrettin ve peygamberin öğretti bize. O dualarla dua etmemizi nasip et ve kabul ettiğin dualardan. Sen yardımını esirgeme ey merhametlilerin en merhametlisi ya Erhamer Rahim. Saat suresiyle beraberiz. 38. sure. Daha iyi öğrenmek için birkaç tefsirden en az hiç olmazsa 3 periyodik sistematik bir çalışmayla bilgilenecek. Sonra bu aldığınız bilgileri insanlara, değişik sosyal sınıflara, farklı statüde kişilere, kimselere aktarmaya çalışacaksınız. Sanki size kadar nasıl anlaşılmış, sizden öncekiler nasıl anlamış bu sureyi, bunun üzerinde duracak. Fakat sen nasıl anlayacaksın? Sana bu ayetler, bu Kur'an, bu sure ne diyor, bunun bilincinde olacaksın ya, bunun için de bu ayetlerin ne demek istediğini değişik sosyal statülerde insanlara, farklı kesimlerde kişilere nakletmeye çalışacak. Böylece bildiklerini kontrol edecek, anladığını kontrol edecek, anlamadığını öğrenmiş olacaksın. Tabii eğer benim altyapım yok ama ben hoca değilim, ben bu işin tahsilini yapmadım, ben bu işin tedrisini yapmadım diyorsan, baştan düşünmeden söylediğini sen de kabul et. Çünkü bu hocanın işi, hacının işi, yazar çizerin işi değil, bu Müslümanın işidir. Senin altyapın, bugün başlasın, şimdiden başla. Hani ev yaptırmıştın, altyapısı yoktu, yeni başlamıştın. Hani dükkan tezgah açmıştın, altyapısı yoktu, sıfırdan başlamıştın. Hani evli değildin, çoluk çocuğun yoktu, baştan başlamıştın bu işlere. Ki onlar geçici dünya metaıdır biliyorsun. Yarına pek o kadar bazen de faydası olmayan meşgalelerle seni dünyada oyalayacak, bunun bilincindesin. Fakat Kur'an'ı anlamanın altyapısı olmaz mazeretini kim kabul eder? Başlayacaksın hemen. Mesela var mısın günde 100 sayfayla bir haftada bir meal bitirecek, arkasından günde 100 sayfayla haftada bir 2000 kadar hadis okuyacaksın. Tekrar bir meal, yeniden bir hadis, tekrar bir meal, bir hafta hadis, bir hafta meal okuyacaksın. Bunu şöyle bir 6 hafta, 8 hafta, 10 hafta için program yap kendine. Bakmışsın, bu işin altyapısı da varmış, üst yapısı da hazırmış. Allah daha iyi Müslüman olma çabamızda yardımlarını esirgemesin. Gündem belirlemeye tek yetkili, şan ve şeref sahibi, zikir sahibi Kur'an'a andolsun. Böyle yemin ederek Allah söze başlıyor. Ama kafirler kendilerini aziz bilme sevdasındalar. Paramparça, bölük pörçük olsalar da ya da Allah'a ve peygambere şık olmuş, çak olmuş, karşı grup olmuşlar, kendilerinde bir şeyler var zannediyorlar. Tarihe bir bakıverselerdi her dönemin kafirleri bir öncekilere, daha öncekilere, en öncekilere bir baksalardı, nice çağlar boyu nicelerini Allah helak etmedi mi? Bağırıp çağırdılar da bir faydası oldu mu? Helak döneminde ne onları kurtardı? Kurtuluş çoktan bitmiş, kurtuluş yolu çoktan kapanmıştı. Demek içlerinden birinin kendilerine uyarıcı göreviyle gelmesine şaşırdılar, öyle mi? Yani Allah'ın ne yapıp edeceğine akıl erdirmediler ha? Allah'ın ne yapıp ettiğine mantığını kavramaya ne diye akıl erdirmeye çalışıyorlar? Teslim oluversinler tamam ha? İnzar edici, münzir olan birisi içimizden seçilirmiş. Bunun işi de buymuş, bunun sistematiği de buymuş, bunun aslı buymuş deselerdi daha rahat olmaz mıydı? Şimdiki insanlar da öyle değil mi? Allah'ın ne yapıp ettiğine, vahyin hangi prensip ve programına neden kafa yoruyorlar anlamadık diye, onun öyle olacağını anlayacaklardı ya, onu kendi dünyalarındaki prensiplerle bütünleştiremediklerinden şaşkına dönüyorlar değil mi? Üstelik tutuyorlar, reddedecekleri bu adama hiç yakışmaz yaftalar vuruyorlar. Sihirbaz ya da yalancı. Başka ayet veya başka olaylardan öğreniyoruz. Kahin ya da şair ya da mecnun gibi. Desinler. İddiaları enteresan tabii. Bunca ilahı tek bir ilah yapacak öyle mi bu adam diyorlar. Sanki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yattı kalktı bir daha derken düşündü. Acaba dedi ne yapsam bu insanlar bir şeylere doğru çağırsam olmaz böyle şey dedi de kendisi bulmuş gibi. Hayata hakim tek ilah onu görevlendirmiş ve diyor ki benden başka ilah tanımayın. İşte o kadar. Böyle bir elçilik görevi var. Yani kendileri içlerinden birine böyle bir görev verildiğini baştan kabul etmeyince, yani teşhis yanlış olunca tedavi yöntemlerin hepsi yanlış olacak. İşte bir yanlış. Onca ilah, bunca ilah bu kadar hayata karışsın diye kulu kölesi olduğumuz otoriteleri ortadan kaldıracaksınız. Bir tek Allah öyle mi? Olmaz öyle şey diyenler. Acayip görüyorlar bu işi. Olsun. Ve çevresindekilere dinlemeyin. Hadi kalkın, yürüyün. Vazgeçin bu işten. Böyle bir konunun, böyle bir gündemin etkisi altına girerseniz ne olur ne olmaz belli olmaz diyorlar. Aslında biliyorlar gibi de değil mi? Yani sanki Firavun'un yaptığını daha sonraki insanlar da yapıyor. Ne olur ne olmaz. Vahiyle tanışırsa insanlar, peygamberle buluşursa insanlar, ne olur ne olmaz belki etkilenirler korkusu, bütün kafirlerde tarih boyunca ola gelmiş. Hadi kalkın yürüyün diyenler de aynı sevda, aynı dert ile dolular. Yürüsünler, gitsinler bakalım kendi dünyalarına. Herkes kendi dünyasını yaşamaya ama bu dünya bitecek ya sonunda. Herkes kendi mezarına gidecek o zaman da. Yani başka çare yok ki, yapılan iş bu değil mi? Herkes kendi mezarına, herkes kendi dünyasına. Bu bir itham, bu bir töhmet değil. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar. Ama Rabbimin bana gönderdiğine inandığım bu kitabımda Rabbim bana onların durumunu böyle anlattığını anladım. Sizden istenen bu ya da olması gereken bu diyorlar. Bırakın ilahları. Hayır, bırakmayalım ilahımızı. Sarılın, sımsıkı sarılın, sabredin, dayanın, direnin. O kadar ki can pahasına onlarla beraber olun. Zaten bu adam bunu istiyor ya da sizden istenen bu değil mi diye her iki çeşit anlayarak olayı bir kere daha değerlendiriyor. Tabii kendilerince haklılar. Son milletlerde, diğer dinlerde, başka toplumlarda görmemişler bunu. İlk defa görüyorlarmış. Öyle olunca yani hiç kimse bilmedi de bu adam mı bildi? Uyduruk şey bu demeye nasıl da cesaret ediyorlar. Evet son dinlerde görmediler kendilerince. Doğru ya, halası, teyzesi, amcasının kızı, dayısının kızı görmedi kimse de. Annesinde görmedi. Anne annesinde hiç görmemişti. Yani belki bazen arada bir kimi dinsel içerikli sözler duyuluyordu, ağızlarından geliyordu ama zaten onlar da o kadara karşı değillerdi ki. Ama sosyal, siyasal hayatı, yeme ve içme anlayışını, ahlak ve fazilet sistemini hep Allah belirlesin bu ne menem şeydi. Yani hiç başka kimseye, hiç başka bir varlığa imkan tanımayan yeni bir sistem gibi geliyordu onlara. Çok uyduruk bir şey, pek yeni bir şey zannediyorlardı. Değildi aslında ama ne deselerdi, başka çare mi vardı? İşte bir itiraz modelleri daha. Demek aramızda Tanrı kimseyi bulamamış da ona göndermiş. Ha, ne özelliği var onun? Kaç fakülte bitirmiş mi bugünün tabiriyle? Kaç dil biliyor? Ne kadar malı mülkü var? Düğünü derneği, kafası yapısı nedir bu adamın ki? Ne özelliği var ki ona bu görev verilecek diye o günün insanları Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kafa tutmada
Kendilerine güya yapışacakları, sarılacakları bir delil bulma coşkusundalar. Saldırmaya çalışıyorlar. Nedir bu yani diyorlar. Aramızdan ona mı verilmiş zikir? Bu zikir, bu gündem yapma, belirleme hakkı kimseye verilmemiş de Tanrı onu mu seçmiş, nereden çıkmış? Yok yok diyor Allah. Öyle değil. Onlar hayatlarına benim karışma yetkim konusunda şüphelerini gündeme getiriyorlar. Yani Allah'ın hayata karışma yetkisinden şüphe. Allah'ın zikrinden şüphe. Hep Allah'ı gündemde tutmadan şüphe. Zikir, Allah'la beraberlik. Kalkınca ve yatınca, yatmadan önce ve yattıktan sonra, yatış şeklinden, yatış biçiminden, zaman ve mekanına kadar her konuda Allah'la beraberlik. Ben bir tanesini söyleyeyim, sen gerisini anla. Yani öyle bir kulluk anlayışı ki hep ona kul, ondan başkasına kul köle olmama mantığı. Yok yok işin aslı diyor Allah, onlar azabı henüz tatmadılar da ondan. Benim azabımı tatsalardı, tadacaklarını bilselerdi, azabımı görselerdi, fark etselerdi, duysalardı, duyumsalısalardı, o zaman fark edecekler, belki daha rahat bileceklerdi ama işte oradan kaybediyorlar galiba. Peki biz de tatmadık azabı, ya da Ebu Bekir, Ömerler, Mus'ablar, ya da Umeyrler, birileri, diğerleri, onlar da tatmamıştı. Öyleyse önemli olan tatmak değil aslında, fark etmek, anlamak, bilebilmek, kabul etmektir. Soruyor şimdi Allah. Yani ne diyorlar onlar? Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında öyle mi? Dilediklerine taksim edecekler. Al Muhammed sana da bir parça verelim. Bile demeyecekleri kesin zaten. Çünkü bir nefes bile hak tanımayacaklar bu insanlar. Aslında kendi inanç dünyalarının dışında olan insanlara bir nefes hak bile tanımayacaklarını biliyoruz. Çünkü yeryüzünün öyle zengin bir bölgesinde, hayır öyle değil, deniz kenarında, stratejik bir bölgede, maden yataklarının kenarında, petrol kuyularının gölgesinde, hayır onları demek istemiyorum, orman gelirleri varmış veya yeryüzü kaynakları, yeraltı kaynakları, hiçbir adına değil, şöyle uçsuz bucaksız bir çölün enginliklerinin ortasında, kıt kanaat hayatlarını sürdürecek kadar birkaç koyun, birkaç deveyle, sadece oradaki sudan yararlanıp hayatlarını sürdürecek ama hayatımıza sadece Allah karışır. Başkasını karıştırmıyoruz. Biz ona kul köle olmak durumundayız. Biz onu dinleriz. O ne dediyse onu yerine getiririz diyen insanlara hangi kafir Nemrut'tan bu yana, Firavun'dan bu yana hangi kafir hayat hakkı tanımış da? Mümkün değil ki bu. Küfür mantığına aykırı. Çünkü küfür kendisinden başka hiçbir varlığa, hiçbir sisteme, hiçbir dine hayat hakkı tanımayacaktır. Sadece kendinin varlığını isteyecek ama bir başka küfürle yarışırken de tepetaklak gittiği çok olacaktır. Ama ya belki de bu konuda en müsamahakar olan İslam'dır elbette. Benim varlığımı kabul etmek, yani din olarak kabul etme ama var olarak beni kabul et. Tamam hadi sana da hayat hakkı diyen Allah'tan başka kim var? İslam'dan başka hangi sistem? Demek aziz ve vehhab olan, lütfeden, veri veren, güçlü ve kuvvetli, karşı gelinmez, mutlak galip Allah'ın rahmet hazineleri onların yanında mı? Taksim onlar mı yapacak? Ya da peki semavat ve arzın, bütün varlıkların ikisi arasında ne var ne yoksa, her şeyin, ne aklınıza gelirse, bütün göklerin ve yeryüzünün mülkü onların mı? Diledikleri gibi tasarruf yetkisine sahipler öyle mi? O zaman yükselsinler, yücelsinler, bütün sebeplere sarılsınlar, bütün imkanları kullansınlar, ne yapacaklarsa yapıversinler bakalım. Heyhat, boşuna uğraşmasınlar. İşte şuracıkta helak olacak bir toplum bunlar. Allahu Ekber. Gerçekten hayret edilecek bir ayet. Yani daha Mekke'deyiz. Daha Müslümanlarla alay ediliyor. Daha Müslümanlar güçsüz, zayıf, hatta hakarete uğrayanlar, işkenceye uğrayanlar bile var belki. Bu dönem bitecek ama zor bitecek belki. Mekke kapanacak, Medine'ye gidilecek, Bedir'de bir savaş, Uhud'da bir savaş derken Mekke'nin fethi döneminde işte şuracıkta yenilecekler denilen insanlara sanki şimdiden böyle bir haber veriliyor. Cündüm ma hunalike mahzumun minel ahsa. İşte şuracıkta onlar helak olacaklar, hezimete uğrayacaklar. Belki onu peygamberin ağzından duyan sahabe böyle anlamadı o gün. Bilmezdi ki seneler sonra kafirlerin başlarına gelecek bir gerçeği söylüyormuş. Ama zamanı hakim Allah'tı ya. Allah İşimizi ona teslim edersek güzel yapardı ya, bize göre acele yapmazdı belki ama niye göre acele yapacaktık? Ne zaman onların helak olması bizim için daha hayırlıydı bunu bilmezdik ki, içlerinden kimler Müslüman olduktan sonra onlar helak olacaktı? Bunu kim ayarlayabilir, kim belirleyebilirdi? Öyle olunca teslim olmak en güzeliydi. Öyle diyordu Allah. İşte şuracıkta, yani bu ayetlerin geldiği yerde, Mekke'de onlar hezimete uğrayacaklar. Bir avuç insan. Hepsi o kadar. Bölük pörçük, ahzab üstelik, hezipler, gruplar, paramparça olmuşlar, ayrı ayrılar. Görürsün, belki dıştan onlar bir grup gibi, beraber gibi, hepsi bir araya toplanmış gibi. Ama وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ayetinden öğreniyoruz. Onların kalbi paramparça. Hiç de bir araya gelme niyetleri yok zaten. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَاتِ Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi, bir de Evtad sahibi Firavun, dahası ve Thamudu ve kavmu Lud'in ve ashabu Leyke, Eykeliler, Lut kavmi, Semud kavmi, Ülaikel Ahzab, işte bunlar da gruptu. Bunlar da paramparça, darmadağın olmadılar mı? Hepsi vahyin karşısında, hepsi peygamber karşıtı, hepsi Allah'ın sözünün, sözcülüğünün yok edilmesinden yana kendilerini güçlü kuvvetli zanneden insanlardı. İn küllün illa kezzeber rusul. Hepsi başka değil ama bu sayılanlar ve bu gibi olanların tümü peygamberleri yalan saymakla meşguldüler. Dertleri oydu. Hayır diyorlardı. Asla diyorlardı. Aslında biliyorlardı. Ama fe hakka ikab. İkabı, cezayı hak ettiler elbette sonunda. Daha önce, Kureyş'ten önce ama daha önce o gün için Kureyş'ten önce, bugün için benden, babamdan, dedemden, dedemin babasının, dedesinin babasından önce, daha önce Osmanlı'dan, Selçuklu'dan, Abbasi'den, Emevi'den önce, daha önce elbette hep öncelerin öncesi. Yani herkes kendine göre bir önce bulsun. Yani bir peygamber çıkmış, tarihin bir döneminde, gelin, bakın tufan olacak, herkes boğulacak, inkar edenler yerle bir olacak, yok suyla bir olacak. İnkar edenler mahvu perişan olacak, inkar edenler peygamber çocuğu olsa da kurtulamayacak. Yükseklere çıkmakla kurtulamayacak insanlar, yücelmek iddiaları onları kurtaramayacak. Gelin vazgeçin diyecek bir peygamber, gemisini açacak insanlara iman şartıyla diyecek. Gelin inanın ve girin diyecek. Sözünü dinleyenler kurtulacak, geri kalanlar helak olacak. Daha önce, ta insanlığın öncesinde. Hep öyle olmadı mı? Halbuki o gemiye binen insanlar ne kadar zayıftı, ne kadar acizdi, ne kadar güçsüzdü, sayıları ne kadar azdı, ne kadar da hiçbir şey yapamıyorlardı. O peygamberi nasıl da uğraştırmıştı kafirler, vay hainler, 950 yıl laf dinlememişlerdi, hep peygambere karşı gelmişler. Hep onu yok etmeye, mesajına engel olmaya çalışmışlardı. Ne oldu? Nesi vardı Hazreti Nuh'un? Nesi vardı Nuh peygamberin? Ne suçu vardı? Evet, bir tek suçu vardı. Allah'a davet etmek. Gelin Allah'a kul olun demek. Başka ne suçu olsun? Ya da gemi yapmak ve gemiye sadece iman edenleri almak. Eğer suç olacaksa başka bir özelliği yoktu ki. Çünkü onlara göre bu en büyük suçtu galiba. Hatta ki toplumun salih insanları, ölmüş gitmiş bitmiş insanlarını kalkan edip gerisine saklanan bu insanlar, Hazreti Nuh'u dinlememek için onları kalkan bile kabul ediyorlardı. İsterseniz daha geniş bilgi için Nuh suresine müracaat ediverin. Vet gibi, Suva gibi, Yauk gibi, Yavuz gibi, Nesir gibi putlar vardı. Ama onlar aslında salih insanlardı. Yoksa tarih boyunca nice dönemlerde böyle bir vakitler salih kişileri, bir vakitler yaşamış salih insanları, iyi Müslümanları, iyi insanları, daha sonraki dönem insanlar kendilerine göre kalkan edinip, arkalarına gizlenip peygamber mesajını dinlememeye sanki vesile, sanki vasıta mı ediniyorlar dersiniz? Hangi biri? Al birini vur ötekine. Ad kavmi sanki ondan ayrı mı? O da yollara yanlış levhalar koyuyor, yolcuları farklı yerlerde boşa çıkarıyor ve çullanıp nesi var nesi yoksa alıveriyorlarmış. Toplumsal levhalar, eğitim ve ekonomik levhalar, şunsuz olmaz, bunsuz olmaz, onsuz olmaz ama aman ha olmaz olmaz levhaları, Sonra insanlar ceplerini, kasalarını, keselerini boşaltmak zorundalar. Niye? Önce kabul ettiler ya o levhaya göre hareket etmeyi. Gitsinler, herkes gitsin. Değil mi? Onsuz olmaz zaten. Herkes, her zaman herkesi düşünüyor çünkü. Ağat kavmi cenneti dünyaya taşıma sapkınlığında ve sapıklığında bir kavim. Hazreti Hud'u uğraştıran bir kavim. Cenneti dünyada arayan bir kavim. İrem bağlarını dillere destan hale getiren bir kavim. Ama cennetle yarışmaları boşa. Çünkü cennet güzellikte zaten İrem bağlarını elbette mukayese edilmez öteye geçecektir ama dahası var. Bir de orada ebedi kalış vardı. Hani ne oldu bunların ki? Dünyada kendilerine göre herkes bir cennet bulabilir. Cennette var dediğiniz her şeyi onlar kendilerince dünyada elde edebilirler. Ama ya orada ebedi kalış ve de Allah'ın rızasını ne yapacaksınız? Hele şu dünyaya kazık çakma sevdalısı Firavun. Onun azgınlığı daha bir başka değil mi? Ama işte o da öyle sapık. O da Hazreti Musa'yı, hatta yanında Harun desteklisi Musa'yı, o da öyle eyvallah etmemiş, dinlememiş, sapmış ve sapmış, sapıtmış. İnsanlara eziyet için kazıklar kullanmış, dünyada kalacağını zannetmiş, kazıklar kullanmış. Kendince bir dünya sistemi kurmaya çalışmış. Sonra helak olup gitmemiş mi? Üstelik kendi kendine, bile bile, göz göre göre, denizde yol açılmış, arkasından girmiş de inanacağı, kabul edeceği Allah'ın kendisine ceza vereceği konusunda işte orada yanılmış ve helak olup gitmiş. Madem biliyordu, madem anlıyordu ne diye girdi demeyin. Elbette firasetsiz ve basiretsizdi. Aklı ererdi ama kafirliğe ermişti. Sonunda yaparım ederim diye kendi kendine karar vermiş. Allah'a nasıl iman edileceğini kendi bildiğini zannetmişti. Bugün de maalesef kimilerinde böyle yanlış kalıntılar görüyor musunuz? Ben de iman ederim ama benim bildiğim gibi. Zamanlamayı ben yaparım diyenler var mı sizce? Hani henüz daha işini bitirmediği için bekleyenler. Askerden gelsin de. Yani evlendikten sonra demek istiyorum. Hayır, hemen o kadar acele etmeyin. Dükkanını da açsın. Şöyle borçlarını da ayarlasın. Evi mi? O geçiciydi. Şöyle bir model olsun diye. Çok sıkıntıya düşmemek adına oracıkta yapı vermişti. Şöyle yazlık ve kışlığıyla, şehir içi ve şehir dışıyla, dağ evi ve ova eviyle, biraz da deniz evi, biraz da kenar köşe eviyle şöyle onları da ayarlasın da. Ama oğlunun işi vardı, daha kızının işi vardı, daha işleri vardı. O bilirdi ne zaman iman edeceğini. Yok, ben ona benzetmek istemiyorum. Ama Firavun bilirim diyordu ve tam ölmek üzereyken nasıl da ayarlanmıştı kendince, nasıl da son ana bırakmıştı, işte şimdi inanıyorum diyordu ama ona da diyorlar ki ha şimdi mi, öyle mi, her şey bitti tamam, şimdi inanıyorsun ha, olmaz öyle şey deniliyordu. Rabbim kabul edeceğin bir imanı kabul ettiğin dönem lütfet bize diye dua ediyoruz. Semud da onlar gibi, arkadaşları, o da bir grup. Salih Aleyhisselam'ın kavmi, baştan sona hayır olan şeylere karşı gelmenin sembolik ifadesi sanki. Bir deve var, hiçbir zararı yok ama onlara ısrarla yanlıştasınız. Dünya sizin değil. Dünyada ebedi kalacağınız zannediyorsunuz, yanılıyorsunuz. Bakın, ovaları yontup ev yapabilirsiniz. Dağlara yüksek ve muhkem binalar kurabilirsiniz. Ama iyi bilin ki Allah'ın gücü karşısında yarışamazsınız. Bakın, onun gücüyle yarışamazsınız olunca siz deveyi görür görmez hep bunu fark edin olmaz mı denircesine bir mucizeyle baş başa olmaya tahammül edemediler. Devenin suçu yoktu onlara göre ama deve onlara tokat vuruyordu sanki her görüldüğünde. Zayıfsınız, acizsiniz, güçsüzsünüz diyordu. Bir gün su sizin, bir gün de benim diyordu. Ama içtiği su karşılığında tüm topluma suyu süte çevirme makinesi gibiydi sanki. Hepsini suluyor yerine, hepsini sütlüyordu ama olsun, yanlışlıklarını, eksikliklerini, acizliklerini, beri tarafta karşıt grubun reisi onlara göre Salih Aleyhisselam'ın haklılığını anlatıyorlardı ya, o deve onu yapıyordu ya, işte buna tahammül edemediler ama helak oldular. Lut kavmi de öyle, dinlemedi, Hazreti Lut'u dinlemediler, helak dedi dinlemediler, azap dedi dinlemediler. Ceza dedi dinlemediler. Bırakın bu ahlaksızlığı dedi anlamadılar. Hatta en son kendi elleriyle imzaladılar diyebiliriz. Hazreti Lut'un misafirleri meleklere saldırıya hazır, kendilerinden geçmiş, akıllar bir karış havada kaybetmiş, ne yaptıklarını bilmez, helaki kendileri onayladılar. Bir de Eykeliler, Şuayb Aleyhisselam'ın toplumu. Yani ekonomik kaygı ve kavgada sapkınlığın, sapıklığın, yoldan çıkmışlığın, şaşkınlığın örneklendiği bir toplum. Hepsi ulaikel ahzab, paramparçaydılar, darmadağındılar. Öyle olmadılar mı? Hakkın karşısında, peygamber gücünün karşısında, peygamberi destekleyen, peygamberle birlik inanan müminleri destekleyen Allah'ın gücü karşısında öyle değiller miydi? Elbette hep öyle davrandılar. Hepsi peygamberleri yalan saydı. İn küllün illa kezzebe rusul. Kezzebe, yalan saymak. İnandığını söylediği halde eylemini yapmamak. Bildiği halde aykırı hareket etmek. Bakın Cuma suresinde Allah bize bu kelimeyi şöyle kullanarak haber veriyor. Metalüllezine hummilüttevra. Hani şu Tevrat'ı yüklenen, Tevrat hükümdür diyen, ben Tevrat'a inanıyorum diyenler var ya, onların örneği. Ama tümmelem yahmiluha, onun yükümlülüğünden kaçıyorlarsa, gereğini yerine getirmiyorlarsa, denileni yapmıyorlarsa, işte onların örneği. Kemeselil himar yahmilu esfara. Eşekler gibi ki onlar, ama sıradan, rastgele eşeklere benzetmeyin. Yükü kitap olan eşekler gibidir onlar. Korkunç bir örnek, farklı bir örnek, daha önce duymadığınız bir örnek. Allah'ın Cuma suresinde ayet olarak bize sunduğu, gerçek olarak tanıttığı bir örnek. Tevrat'a inandım diyecek ama Tevrat'la amel etmek, Tevrat'ı hayata hakim kılmak konusunda gerekeni yapmayacak. İnandım diyecek, eylemden kaçacak ya, bu insanların örneği yükü kitap olan eşekler gibiymiş. Arkasından gelen ayet bizim şimdi üzerinde durduğumuz tabiri, o kelimeyi kullanıyor. Diyor ki, bi'se meselul kavmillezine kezzebu bi ayatillah. Allah'ın ayetlerini yalan sayan, kezzebu yapan kavmin örneği ne kadar kötü değil mi? Bakın burada ikinci defa kullanılıyor. Kezzebet kablahum. İn küllün illa kezzeber rusul. Demek ki bu insanların yaptığı da öyle. Ki Firavun örneğinde bunu ayetle tescil edildiğinden çok daha net anlıyoruz. Aslında biliyorlar, fark ediyorlar ama nice dünya sevdası, nice kendi kendilerine heva ve hevesler bunun ne olduğunu söylemeye sanki onlara cesaret vermiyor da onlar istediklerini söylemek yerine inanmadıklarını söylüyorlar.
Ve ma yanzuru haula illa sayhatan vahide ma laha min fawaq. Bu insanlar bir tek sayha, bir tek ses, bir tek nefes bekliyorlar aslında. Bir infilak, bir patlama. O zaman onları ölümden, korkudan, istemedikleri o programdan kurtaracak birileri var mı dersin? Asla. Ama öyle şımarıklar ki, buna rağmen o ses, o sayha, o son nefes, o helak edici, o haykırış gelmeden önce iddiaları şu. Yani eğer öyle bir azap, ikab söz konusuysa, hesap gününden önce, kıyametten önce gönderiver ya Rabbi, biz çeke duralım diyorlar. Nasıl olsa yok ya, garanti ya, kesin biliyorlar ya, öyle iddia ediyorlar, şımarıklar. O başlarına gelince görecekler. Öyle olacak zaten. Kabir azabı, kabir hayatında da Allah bir parçasını gönderecek onlara. Bakın, Firavun ve benzerlerine öyle bir azabın, yani kıyamete kadar sürecek dönemde, kabir hayatında ateşin kendilerine arz olunma azabının ayetle tescil edildiğini bir daha düşünün. Demek ki kimilerine aslında öyle bir parçası önce sunulacak. Allah bizi onlardan korusun. Ne bekliyorlarmış? Bir tek sayha, bir tek ses, bir tek bağırış ve feryat ya da bir tek emir. Hepsi o kadar bekledikleri. Gerçi bütün insanlar onu beklemiyor mu dersiniz? Yasin suresinden yararlanalım. Benzer bir ifade orada da vardı. Yani bütün insanlar eninde sonunda bir tek ses, bir tek nefes beklemiyorlar mı? Sayhaten vahide. Hani bağırıp çağırıyorlar,
asıp kesiyorlar, attıklarını almıyorlar, döndüklerine gitmiyorlar, kendilerini büyük zannediyorlar, kendilerini yetkili biliyorlar, kendilerini ölmeyecek zannediyorlar ama bakmışsınız bir son nefes hepsini yerle bir etmiyor muyuz? Yani isterseniz mumyalayın, isterseniz paramparça edin, dilerseniz cesedini yakın, külünü göğe savurun veya denize atın ama sonunda bu beden, bu can beraberliğini kaybetmiyor mu? Dünya planında ölümle baş başa olmuyor mu insanlar? Neyi bekliyor bu insanlar? Peki kendilerini ölümden, azaptan, ikaptan kurtaracak birini bulabiliyorlar mı? Yerde tutmuşlar. وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا diyorlar. Bizim payımızı önceden veriver. Acele gönder bize. قَبْلَ يَوْمِ حِسَابِ hesap gününden önce. Çok şımarıklar. Yani peygamber ne anlatmaya niyetli, onlar ne tür dinliyorlar? Peygamber neleri de korkutacak, onlarsa hadi öylese diyorlar. Gönder oluversin bakalım. Yani karşıdaki insana hiç inanmayan, onu hiç adam yerine koymayan birinin pozisyonu değil mi? Azap mı dedin peygamber? Muhammed sen öyle bir şeyler mi söyledin? Geç hadi geç o işleri bile demeden, hadi hadi gönder öylese de çekmeye devam edelim diyorlar. Çünkü zaten olmayacak kendilerince garanti ya. Peki onlar Allah'ın elçisine böyle davranırlar da Allah elçisini yalnız bırakır mı? Onların bu tür sıkıştırmaları, ortam karartmaları, ruh daraltmaları konusunda peygamber yapayalnız kalır mı? Eyvah, onlar ne dediler böyle? O zaman ben şimdi veremeyeceğim onların azabını mı diyecekti peygamber? Hayır, zaten o sözcü değil mi? Allah onu sözcü seçmiş, vermiş ona görevi. Ben sana söylüyorum, sen onlara söyle dememiş mi? Haşa ve kella, peygamber elbette beşer olarak da Allah'ın kontrolünde olduğu için onların hakkından gelir ayrı da ama zaten karşılarında hedef seçtikleri o elçiyi gönderen değil mi bu adamların? Elbette Allah karşısında bunlar helaki hak edecekler. Bakın Allah'ın planına, hiç düşünemezdik biz. Allah'ım bizi bize bırakma, hatta peygamberimizin tabiriyle harfete aynin, göz açıp kapayıncaya kadar bile bizi bize bırakma diye dua etmemiz gerekiyor değil mi? Biz olsaydık ne yapardık? Apışıp kalırdık elbette. Ne yapacağımızı bilemezdik. Ama yok yok öyle değil. Biz olsaydık da Allah'a iltica eder. Ya Rabbi ne diyelim böyle insanlara? Ne yapalım demek zorunda kalırdık. Çünkü dün peygamberime yol gösteren bu kitap, bugün de aynı şekilde bana yol gösteriyor olarak anlamak zorundayım. Evet aynı konumdayım, aynı durumdayım. Şımarık, azgın, ne dediği belli değil, benim tehdidim zannettiğini, Allah'ın tehdidi bildiğini hiçe sayan, kale almayan insanların bu şımarık laflarına karşı Rabbim bana gündem belirliyor. Siz zikir Kur'an ile diyor ki, ısbir ala ma yekulun, vezkür abdena Davud'a zeley. Devam etme onların o konusuna, onlar devam ede dursunlar. Onlar itirazlarını sürdürsünler, olmayacak zannetsinler. Aslında öyle değil, biliyor onlar, ben onları biliyorum dercesine Allah. Sen dayan, diren. Bıkıp usanma onlar öyle diye. Sen ne yapacağını ben belirliyorsam, benim dediğimi yapmaya sen devam et. Onların sözlerine takılı kalma. Onların dediklerini aldırma. Onların demeleri, sözleri, söylemleri, hareketleri, gündemleri seni meşgul etmesin. Sen, vezkür abdena Davud. Senin gündemin Davud olsun. Hani kıyamet konuşuluyordu, ölüm vardı, ölümden sonra dirilişti, geçmiş toplumlar, onların helak edilmeleri, ne oldu onlar? Hepsi birden kapandı, yeni bir gündem. Ama saat vel Kur'an'ı dedik, dedik ya başta. Yani zikir sahibi, gündem sahibi, gündem belirlemeye yetkili değil miydi? Söylüyor bakın aynı kelimeyle. Vezkür abdena. Kulumuzu gündemde tut. Kulumuz Davud'u gündem yap. Gündem belirlemesi, konu belirlemesi, program belirlemesi Kur'an'a ait ya. Bırak o konuları, yeni bir konuya geç. Başka bir madde, yeni bir sayfa aç. Hatta yeni bir dosya aç istersen. Bırak onların dediklerini, anlamak istemiyorlarsa. Ne anladınız? Ey Sad'ın muhatapları. Siz ne anladığınızı mümkünse hatta bana kadar ulaştırın. Gerçekten ihtiyacım var. Ama ben ne anladığımı da size ulaştırmak istiyorum. Yani sesli düşünüyorum. Böylece kendimi kontrol etmek istiyorum. Siz de birilerine anlatın ne anladığınızı.
Sanki bu ayetler şunu anlattı mı bana? Dedi ki Allah, karşınızdakine hakkı ve hakikati anlatın. Ölümü, öldükten sonra dirilişi, Allah'ın tek Rab ve ilah oluşunu, başka ilahlara yer olmaması gerçeğini gibi 16 ayette anlatılan konuları anlatın, anlatın. Ama onlar hiç dinlemiyorlarsa, baktınız bu konuya tüm kapattılar kapaklarını, kulaklarını, kalplerini, her şeylerini. Israr etmeyin, geçin başka bir konuya. Yani hakkın ve hakikatin, Allah'ın Rab ve ilah oluşu gerçeğinin anlatılması yöntemi, anlatılacağı yolu bir tane değil ki, Allah'ın bize beyanlarından biri de, bakın bir de Davut'la anlatın bunu diye geçivereceğiz başka bir konuya. Ben sanki böyle anladım. Belki sizden biri şöyle diyordu, ben öne mi geçtim ne? Yok, karşımızdaki ne yaparsa yapsın. Zaten Nuh kavmi, Ad kavmi, Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi, Eykeliler gibi nice tarihten toplumsal örnekler sunulurken bize sabrı anlatıyordu Allah. Yani Nuh döneminde acele etseydiniz, olmaz bu iş deseydiniz, nasıl da yanılıyormuşsunuz, meğer olurmuş, anladınız mı? Aynı şeyi Ad döneminde düşünün. Hazreti Hud ile berabersiniz, bütün uğraşılarınıza rağmen karşınızdaki adam olmuyor, dinlemiyor ama yine sizin helakiniz istiyor. Her şeye rağmen dünyayı kucaklıyorlar ama ne oldu sonunda? Sabretmek gerekirmiş değil mi? Acele etmeyin, ne oluyor size? Devam edin, bıkmayın, usanmayın. Öyle demiyor mu Allah bu ayetlerle? Buraya kadar anlatılanlar olmadıysa bir de Davut'la anlatın. Bakın ki tarihten örnekler ama sabredin, dayanın ve direnin. Başka ne dedi dersiniz? Birdenbire hiçbir peygamber, yani adı sanı anılmamışken, hatta toplumları helak olan peygamberler sıraya konulmuşken, hiç onlarla ilgisi olmayan farklı bir peygamber gündeme getiriliyor. Ne diyor acaba? Tabi devam eden ayetlerde ne diyor olduğunu daha iyi anlayacağız. Ama bu geçişin ne anlama geldiğini ben yine düşünerek, bir şeyler söylemesi gerekirdi bana Kur'an ama acaba ne dedi diyerek bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Demek ki onlar böyle kendi kendilerine şımarık, peygamberi susturmaya çalışıyorlar. Olsun, o konuda susturduk zannetsinler ama yeni bir konu, farklı bir konu gündeme geliyor. Programda ayrı bir kişi var, Davud Aleyhisselam. Bakıyoruz, ne Semud'un peygamberi Salih'e, ne Ad'ın peygamberi Hud'a benziyor Davud Aleyhisselam. Ne Lut gibi, ne Nuh gibi değil toplumunda. Hatta belki Yusuf Aleyhisselam'ın özel konumu kenara alınırsa, insanlık tarihinde ilk defa devlet olma, saltanat bulma, hayata hakim olma, her istediğini yapabilme, Müslümanlarla bu işi yürütme konumunda ve Allah kitabında kendisine halifesin sen, ben seni yeryüzünün halifesi olarak görevlendirdim dediği, öyle görevle yaratacağı Adem'den sonra kendisine halife olarak hitap ettiği ilk peygamber. İşte Davud'un bir özel yönü varmış da Allah peygamberine böyle dönemde, bak ki biz peygamberimizi böyle de yaparız, aklınızı başınıza alın diye onlara bir tehdit. Yani Rahman olan Allah'ın rahmet ve merhametinin, rahimiyetinin tecellisi bir uyarı ama müminlere de bir teselli olsun. Allahu Alem, ben öyle anladım Davud Aleyhisselam. Bir alama yakul tabir de takma kafana diye tercüme edilebilir. Desinler ne derlerse desinler, sen takma kafana, olsun, sen onlar dedi diye peygamber değilsin ki. Ey peygamberim, sanki şöyle anlıyorum, ey peygamberim, onlar kabul ettik deyinceye kadar demedim ki sana, onlar reddederlerse bırak demedim ki sana, onlar ne derlerse desin demesinler sana ne? Sen onların dediklerine, diyeceklerine, sözlerine, sözcülüklerine takma kafanı. Sen devam et görevine demektir. Devam, direncini bırakıverme. Onlara göre hayat programı ayarlama. Kur'an sana ne anlatacağını, ne yapacağını belirliyor. Sen ona göre hareket et. Bunu bir kavrayabilsin. Dayanıp direnmek. Gücümüzü kendi programımızda harcamak. Davud Aleyhisselam'ı. Vezkür abdena Davud'a zel eyt. Güçlü, kuvvetli, güç kuvvet sahibi kulumuz Davud. Kul. Peygamberlerin hoş bir adı var. Kul, köle onlar. Hani toplumda birine köle dedi. Köle gözüyle baktınız. Ne kadar da alçalttınız. Ama bu kölelik, bu kulluk Allah'a oldu mu? İşte en yüce. Hatırlar mısın? 17. İsra suresi başında da Allah Hanellezi esra bi abdihi aynı tabiri kullanıyor. Kulunu geceleyin şöyle şöyle yapan Allah. Yani ne etti? Bakıverin diye öyle dedim. İsra suresine bakacaksınız. 17. sure. Veya başka surelerde de var. Mesela Furkan suresinde yine kul sözü peygamber için kullanılır. Ama siz zaten buna yabancı değilsiniz. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu diye peygamberin önce abd olduğunu, kul olduğunu hep tekrar etmek zorunda olduğunuzu bilirsiniz. Öyleyse kulluk makamı, kul köle olabilme. Tüm peygamberlerin en büyük özelliği ya da bir Müslümanın Müslüman olabilmesinin belki birinci şartı Allah'ı kendisine kul köle olunmaya layık. Yani ilah demek kulu kölesi olunacak varlık demektir. Peygamber de onun istediği gibi ona kul köle olan demektir. İşte ben bunu böylece bilince, bunu böyle anlayınca, buna şahit olunca, bunun şehidi olmaya razı olunca ben de Müslüman olacağım demek. Müslümanlık, şehadet. Peki, ölçtünüz mü? Kimin kulusunuz? Kime kulsunuz? Düşündünüz mü? Boynunuzdaki kulluk ipi kimin ipiymiş anladınız mı? Anneniz babanıza mı ait? Allah'ın demediği der mi? Hanımınız, efendiniz, kocanız, beyiniz, paşanıza mı ait? Ya da oğlunuz, kızınızın mı ipi boynunuzda? İşlerinizin, piyasanızın, dükkan tezgahınızın ipleri mi? Hangisi örf, adet ya da törenin, yasanın, yazgının, ötekinin, berikinin, nenin, Allah'ın, peygamberin ya da iyinin, kötünün neyin ipini boynunuza, nenin ipini boynunuza taktınız? Bunu siz biliyorsunuz. Ben ne bileyim ki? Ama ben benimkileri kesmek zorunda olduğumu biliyorum. Beled suresi bana dedi ki, pek rakabe yapmak zorundasın, iyi bir Müslüman olacaksın. Yani ne demek? Boynundaki ipleri kesecek, hiçbir ip bırakmayacaksın, sadece Kur'an'ın tabiri, peygamberin tabiri, Hablullah dediğimiz Allah'ın ipi Kur'an boynumda olacak. Nereye çekersem oraya gideceğim. Söyleyin şimdi. Bu tabiri Davut Aleyhisselam için kullanınca tam dört dörtlük köşe taşı gibi yerine oturur mu? Hazreti Davut peygamber boynuna Allah'ın yasası, vahyin ipi, tabii daha özel olarak söyleyelim, Zebur ipi takmış. Zebur ile Allah nereye çekiyorsa o da oraya gidiyordu. Yoksa peygamberlerden şüpheniz mi var deriz değil mi? İnnehu evvab. Çünkü o evvab idi. Allah'a dönendi. Ona yönelendi. Tevbesi ona ait olandı. Programının hedefi o idi. Hep Allah'ı memnun etmeye çalışırdı. Derdi o, sıkıntısı oydu. Evvabi. Hep ona dönmüş. Hep onu memnun etmeye çalışmıştı. Hep derdi o, hep düşüncesi oydu. Evvab. Siz bu kelimeyi duydunuz mu diye soruyorum. Böylece duymamış insanlar. Öyledir. Nedense o tür bir şartlanma insanoğlunda var. Bir eve, bir arkadaşının evine gittir bir gece karanlığında. Hatta belki 2-3 defa daha sonradan uğradığı olmuştur. Ama hep aynı caddeden şu ilk sokağa dönmüş. 3. sokaktan yok 5.den sağa derken sola, oradaki çeşmeyi açtıktan sonra öbür tarafa şu büyük binanın yanından derken evi bulmuşsa o yoldan bir. Siz başka bir yerden getirin, evin önünde durdurun. Aa, olmadı, burası değildi galiba diye tereddüt edecek. Kur'an konusunda da öyle insan. Hep kalıplaşmış bir yolla varmışlarsa o ayete, hep onu öyle duymuşlarsa, aksini denince sanki öyle bir ayet yokmuş diye neredeyse cesaret edecekler. Bir örnek vereyim. Sonra evvabin kelimesine geçelim. Bakın öyle deyince herhalde bir şeyler hatırladınız. Öyle bir namaz mı vardı? Sen kılmamışsan belki ama hani halan teyzen kılıyor muydu? Ya da babaannenden duymuş muydun bazen bir evvabin diye? Allah güzel ameller karşılığında 1'e 10, 1'e 700, 1'e 30 bin ve daha fazla vereceğini söylüyor deyince Müslümanın gözü açılıyor. Biri onu anladı. Haşru emsaliha diye bir ayet. Tamam, biliyordu onu. Okumuştu bir ara mealden. Peki ya 1'e 700? Onu zaten biliyor. Allah için yapılan bir infak, toprağa atılan bir tohum gibi ki, o tohumdan 7 tane başak çıkacak, her bir başakta 100 tane olacak. Ne etti? 1'e 700 olacak, 700 oldu. Peki ya 1'e 30 bin? Kur'an'ı baştan sona mealen bir daha kalıyor. Bir de sondan başa bir kere daha 31 rakamı yok. Hele şimdi daha kolay, mucemlere bakılırdı eskiden. Şimdi CD'lerle kontrol ediyor, 30 bin yok. Ne yapsın? Tabii 30 bin olmayacak ama ben Türkçe söylüyorum. Arapça bir ayetten bir pasaj sunmadım ki size. Hani siz Kadir gecesini anlatan Kadir suresi diye bir sure biliyorsunuz ya. Orada ne diyordu Allah? Bu gece öyle bir gece ki içinde bu gece olmayan gecelerin kaç tanesi? 30 bin tanesi. Bin ay dediğiniz 30 bir ayda 30 geceden 30 bin gece olmaz mı yuvarlak hesap? İşte öyle bir hesabı hiç duymadığından, gündemde tutmadığından, anlatmadığından, kendine mal etmeye çalışmadığından fark etmezdi ki onun için. E işte öyle okuyup geçecekti. Lazım değildi sanki kendisi. Evvab da öyle. Evvabin dediğimiz evvab olanların namazını ben o evvabin namazıyla kılmalıydım. Akşam namazını hemen güneş batınca, vakit girince, oruç ise bir iki lokma ile iftar ettikten sonra hatta kıldınız farzını, sonra sünnetini kıldınız iki rekat, arkasından dört veya altı rekat namaz kılacaksınız, evvabin namazı. O gün öğrendiğiniz surelerle mi kılsanız ki, ya da en son dün öğrenmiştiniz onları mı gündemde tutsanız ki, ya da düşüne düşüne yeniden elem tera li ilafi mi okusanız ki, veya Saat suresini öğreniyordunuz, bu surede 5-6 ayet öğrenmiştiniz, her bir rekatta Fatiha'dan sonra bir ayetle öyle mi kılsanız ki, işte o evvabin namaz olacaktı. Ama bizim öyle değil, zaten yemeği mi düşünüyoruz, daveti mi, görevi mi düşünüyoruz, baklavayı mı derken, o 6 rekatı da kılıvermiş millet beklerken tamam. Zaten arkadaşlar ben namaz kılarken sigara mı yakmışlardı, çay mı demleniyorlardı, yoksa sofranın başında hani boğazdan zor geçer zannıyla çorba gitmezmiş kendi kendine diye ek olsun salatalar ekleniyordu ya oraya, onlarla mı uğraşıyorlardı bilmem ama bir evvabin namazı var değil mi? Onun güzelini Allah bize nasip ede inşallah. İnnehu evvab. Davud aleyhisselam evvabi. Daha sonra Süleyman aleyhisselam göreceğiz evvabidi. Peygamberler evvabidi tabi. Türkçesiyle söyleyelim. Hep Allah'a dönen, hep ona yönelen, hep onu razı etmeye çalışan, hep onun niyetini taşıyan, hep onunla beraber olmak isteyen, hep o, hep o diyen, Rahman olarak o, Rahim olarak o, Hakim olarak o, Tevvab olarak o, hep onunla beraber. İnna sahharna cibale ma'ahu. Allah'ın Davud aleyhisselama bir lütfu var. Hak ettiği ama seçkin kılınması özelliği var. Allah dağları onunla beraber görevlendirmiş. Dağlara girin onun emrine demiş. Yüsebbihne bil aşiyi vel işrak. Onlar da gece gündüz sabah akşam tesbih ediyorlar ama onunla beraberler. Dahası ve tayra mahşura. Kuşlar da toplanmış onunla beraberler. Ve hepsi küllüllehu evvab. Hepsi Allah'a evvab. Başka dertleri yok. Semavat ve arzdakiler de Allah'ı tesbih ederler diyor bir ayet. Velakin la tefkahune tesbihahum. Ama siz onların tesbihlerini bilemezsiniz. Nasıl tesbih ettiklerini. Öyle olunca ben burada kuşların nasıl tesbih ettiğini, cik cik diye mi, dek dek diye mi, dağların nasıl tesbih ettiğini veya başka varlıkların, dağdakilerin yani ağaçların, dağdakilerin yani suların nasıl tesbih ettiğini söylemeye yetkili değilim o ayete göre. Yani onların nasıl tesbih ettiğini bilmiyorum. Bilmemem gerekiyor sanki. Allah öyle diyor fakat tesbihlerini bilemezsiniz, fıkh edemezsiniz, künhüne vakıf olamazsınız diyorsa ben de bilmiyorum elbette fakat tesbih ettiklerini biliyorum. Lakin Davud aleyhisselamla beraber birlikte tesbih. Demek ki ben de peygamberi anlarsam, ben de peygamber modelini bilirsem, demek ki ben de peygamber şahsiyeti gelişirse, ben peygamber olursam değil, öyle beklemiyorum. Ama peygamberi özümsersem, peygamberi bilebilirsem, peygamber makamında olabilmeyi fark edersem, bu tabiri Kur'an bana verdiği için kullanıyorum. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُسَلَّى İbrahim makamında olun
ve orada bir namazgah edinip namaz kılın filan diyordu ya, işte oradan hatırlayın, o zaman evvab olmayı, ben peygamberle beraber evvab olmayı fark edebilirsem, benimle birlik evvab olanlardan da his yoluyla, duygu yoluyla, duyu yoluyla bir şeyler sezebilirim ama nasıl olduklarını fıkh edemem, nasıl olduklarını fark edemem, zaten o kadar görevim de yok ki benim. Bir taş ya da taşın hücreleri, bir su damlası veya içindekiler, bir ağaç ya da yaprağı ya da içindeki su nasıl Allah'ı tesbihlermiş, hem gerekmiyor. Örümcekteki mucize, karıncadaki mucize, arıdaki mucize, hem mi gerekir acaba? Yok öyle şey. Kabul etmem yetmez mi? Sudaki, su damlasındaki ya da halı veya kilimdeki, gözümdeki veya kaşımdaki, elektrik veya motordaki ya da mahlukat ve mevcudattaki ahengi anlamam konusunda benim için öyle bir özel görev var mı acaba, künhüne vakıf olmam? Bir dağ gösterdiler. Şöyle bir ana yolun kenarında hangi ağacı keserseniz, şöyle kestiğiniz ağacı yani ortasından kesiverdiğiniz gövdesinden Allah yazarmış bir güzel yazıyla. Tabi dalga geçmek için değil ama soru vermiş. Celi mi, sülüs mü, rik'a mı, nesih mi, divani mi filan diye, bunlar yazı türleri ya, hani Arap harflerinin güzel, nefis, estetik yazı türleri. Yok öyle değil, dalga geçme, gerçekten söylüyoruz dediler. Ben de gerçekten inanıyorum ama neden ağaçlarda Arap harfleriyle Allah yazısı arıyorsun? Ağacın öyle oluşu, Allah'ın talik oluşuna, savvir oluşuna, bari oluşuna sizin gözünüze işaret ve alamet ve ayet değil mi? Ne haber, niye öylesiniz? Niye güneştekini görmüyorsunuz, aydakini görmüyorsunuz, gecede gündüzde olanı, insanda mahlukat ve mevcudatta olanı görmüyorsunuz dedim. Öyle değil mi? Nereyi kesmeseniz yazmıyor ki o yazılar, ama neden Arapça bekliyor? Hani insanın ciğerine topladığı havayı nefes borusundan çıkarırken ses telleriyle titreştirip sözleri, sesleri, harfleri, ifadeleri Arapça olarak konuştuğunu biliyoruz. Onun dışında Arapça konuşan insanlar mı, varlıklar mı var? İnsan var. Yani taşlar Arapça konuşur mu dersiniz? Ya da kalbimiz, ciğerimiz, böbreğimiz Arapça konuşur mu? Ama heyhat ki kimileri kulaklarını kalplerine biraz daha yaklaştırarak onun Arapça bir şeyler demesini bekliyorlar sanki. Öyle değil. Kalp niyet olarak Allah'ı anmalı ve onu gündemde tutmalıdır. Öyle anlasak daha güzel olmaz mı? Biz de Davud Aleyhisselam'la beraber onunla birlik tesbih eden dağları anlayabiliriz. O zaman o dağları Allah'a tesbih eder bilirsek orada Allah'a tesbih imkanları buluruz. Yani orada ev mi yaptıracağız, iş mi kuracağız, ne adına edeceğimizi o dağlar bize fısıldayacaktır. Dikkat et, beni Allah tesbih için var kılmıştır, gel sen de benimle tesbih et. Bak, benimle tesbih eden senden önce senin örneğin Davut vardı diyor gibi geliyor bana olmalıdır. Kuşlar da öyle, kafese koydukların mı veya dalda ötenler mi, havada uçanlar mı, kenardan kaçanlar, öbür tarafa gidenler, beriye gelenler mi? Onlar da Allah'ın tesbihe layık olduğunu anlatıyorlar değil mi? Allah tesbihe layık. Bunu Davud Aleyhisselam iradesiyle biliyor. Dağlar ve kuşlar da ona tabi, onunla birlikte. Peki nedir tesbih etmek? Eksiksiz ve noksansız bir. Şanlı ve şerefli bir. Tabi eksik ve noksan. Tüm eksiklik ve noksanlıklardan uzak olmak anlamına böyle bir özellik o varlığa şan ve şeref kazandırmaz mı? Tam ve mükemmel ve noksandan uzak. İşte öylece tanımak, Allah'ı eksik, noksansız bilebilmek. Düşünün, aklınıza gelenleri sıralayın. Sonra sorun insanlara, yeniden yazın. Listeyi uzatın. Bütün dillerde, bütün en küçük farklarıyla birlikte, en uzak ihtimalleriyle birlikte eksik ve noksan denilebilecek küçüklük, acizlik, zayıflık, unutmak gibi, becerememek, bilememek gibi bütün kelimeleri ard arda sıralayın. İşte bütün bunları Allah için düşünmeyin. Olmaz deyin, mümkün değil deyin. O zaman Allah'ı tesbih ediyor, tenzih ediyorsun. Ya da Allah'ı Allah'ın dediği gibi. O zaman tesbih edersin. Çünkü
Kur'an-ı Kerim surelerinin başlarına göre gruplamada bir de müsebbihat denilen sure grubu var ki sanki Allah'ı nasıl tesbih edeceğimizi daha güzel anlatan sureler bunlar. Sebbaha ile, sebbihu ile, sebbih ile, bir de sübhan ile başlayan sureler, onlara bakarsak Allah'ı nasıl tesbih edeceğimizi daha güzel bilir. Hepsi tesbih ediyorlarmış. Biz de onlarla birlikte. Dahası وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَاَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ Biz onun mülkünü güçlendirdik, saltanatını kuvvetlendirdik, ona hikmet verdik, bir de فَصْلَ الْخِطَابِ yani ayrıştırıcı, hitap, hallu fasl edici, muhatap olabilme, görünebilme, görüşebilme, konuşabilme imkanı verdik. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ